Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın en önemli etkinliği Google'ın senede bir defa yaptığı I.O. etkinliğinin 2017 ayağının gerçekleştirilmiş olmasıydı. Özellikle Android ekosistemiyle ilgili önemli duyurular yapıldı. Bunların başında da tabii ki önümüzdeki aylarda özellikle üst seviye telefonlar başta olmak üzere ve tabii ki Android programına dair telefonlar başta olmak üzere telefonlarımızda kullanmaya başlayacağımız Android O. Resmi ismi bilmiyor ama genel kabul görmüş açılımıyla Android Oreo. Ya da ticari pazarlama ismiyle belki Android 9.8 gibi bir isimlendirmeyle.
Niye resmi ismini bu kadar merak ederek? Oysa oydur yani. Oraya olsa ne değişecek
ya, ki? Onion yiyen de var da tabii orada Google daha ziyade şekerli isimleri kullandığı için son dönemde.
Günün sonunda bir 8.0 diyeceğiz ki genelde. Herkes
öyle söylüyor. Tabii genelde 8.0 ya da artık Google tarafı nasıl bir isimlendirme kullanıyorsa bir sonraki büyük Android güncellemesinin hem beta versiyonu yayınlandı hem de önemli özelliklerin altı çizilmiş oldu. Daha önce zaten bazı şeyler açıklanmıştı ama 3 aşağı 5 yukarı bu güncelleme olan telefonlardaki temel yenilikleri de görmüş olduk. Bunların başına picture in picture özelliği geliyor. Yani daha önce bizim Samsung'un TouchWiz arayüzünde gördüğümüz işte son dönemde Apple'ın cihazlarında da yine kullandığımız arka planda başka bir uygulama çalışırken önde bir görüntülü uygulamayı istediğimiz yere taşıma küçültme özelliği bundan sonra Android'in doğasında olacak. Yani Android tabanlı, Android O işletim sistemi sahibi cihazlarda iki ekran kullanabileceğiz aynı anda.
Ya şimdi bu zaten iki ekrana bölme olayı çok uzun zamandır var ama bu ekranın üstüne ekran getirme yani çalışan bir uygulamayı küçük bir pencere olarak kenarda görme olayını ilk Samsung'da denedik. Daha sonrasında ise kullanmadığım bir özellikti benim. Şimdi Android O ile beraber daha çok üstüne durdukları şey işte İki kişi görüşürken arkada mesela başka bir uygulama açacaksınız. Onun görüşme penceresini küçültüyorsunuz. Hani görüntülü görüşme penceresini. O şekilde devam ediyorsunuz olaya. Ben bunun haricinde çok böyle gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü düşünsene video izliyorsun. Zaten ekran küçük. Bir de onu küçültüp browser'da gezmeye devam mı edeceğim? En fazla şöyle kullanırım. Desteklerse o da. Büyük ihtimalle destekli uygulamalarda bunu yapabileceğiz. Hani YouTube'dan müzik dinlerken arka taraf altında müzik gidiyor ya. Hani belki bir müzik dinlemeye böyle devam ederim.
O zaten galiba YouTube Red'de yok. Yani YouTube Red'de onu yapabiliyorsunuz.
Türkiye'de de Red yok zaten.
Türkiye'de Red yok. Tabii ki hani farklı kullanım senaryoları buradan türetilebilir. Şu an mesela önümüzde duran demo görselinde Apple, Google daha ziyade Pixel XL cihazını kullanmış ama seninle konuştuğumuz gibi belki tabletler daha uygun olabilir. Mesela ben iPad Pro'da özellikle bunu çok kullanmışım ekran küçültme olayını. Çünkü bir şeyler okumak zorundayken izlediğim bir şeyi en azından sesli olarak devam ettirme gibi bazı kullanım senaryolarında tabii ki avantaj sağlayabilir. En azından bazı cihazlarda vardı, bazılarında yoktu. Artık Android'in doğasına gelmiş oldu.
Ama işin kötüsü her üretici bunu entegre etmeyebiliyor. Yani onun içinde oluyor ama o telefonda olmayabiliyor. Bu umarım kabul görür.
Yani renkli bir özellik tabii ki arayüzün optimizasyonu ve cihazın sahip olduğu donanımsal yetenekler 3 aşağı 5 yukarı performansa belli etkileri olacaktır ama iyi optimizasyonla sonuçta bu özelliği kullanmak isteyenler için ekranı ikiye bölerek uygulama çalıştırma zaten vardı. Şimdi artık uygulamayı küçülterek çalışmasını devam etmesini sağlamak da yine Android O ile birlikte gelmiş olacak. Bunun için bildirimle ilgili bir güncelleme var. Artık uygulamanın sahip olduğu bildirim uygulamanın üzerine ikon olarak görebileceğiz. O ikonlar da renk olarak uygulama ikonunun rengini alacak daha büyük oranda. Dolayısıyla bu sayede örneğin ana ekrandayken uygulama seviyesinde o uygulamaya bir bildirim var mı yok mu, bir güncelleme gelmiş mi gelmemiş mi daha kolay anlayabileceğiz.
Şimdi bazı arayüzlerde zaten birçok Android üreticisi bunu yapıyordu. Yani mesela MIUI veya Samsung'un arayüzlerine baktın mı bildirim olarak böyle bir rakam olarak ikonun üstünde rakamı görüyorduk. Bu nereden gelme ama? Bu iOS işletim sisteminde gördüğümüz bir olaydı. Orada bildirimler yoktu çünkü. Uygulamalarda bir iş olup olmadığını üstündeki rakamlardan anlayabiliyorduk ki onlar da daha sonrasında da Android'deki bildirimi almışlardı. Aldılar, böyle paslaşıyorlar. O oradan bildirimi alıyor. Bu bunlar rakamı alıyor.
Yani yeter ki iyi ve işlevsel şeyler olsun da değil mi? Sonucu hepsi birbirine esinleniyor artık.
İşin güzel tarafı şu. Her iki platformda gitgide birbirlerindeki kullanıcı dostu şeyleri alarak artık ufak tefek şeylerle kullanıcı deneyimini üst seviyeye doğru taşıyorlar.
Zaten doğrusu da bazı durumlarda Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Yani işlevsellik ve kullanıcı dostu olduğu benimsenmişse geniş kitleler tarafından olması her zaman faydalıdır. Tabii ki kendi işletim sisteminin özel bazı optimizasyonlar ve kişiselleştirmeler de orada daha fazla avantaj sağlayabilir. Bunun dışında kullanıcı dostu olması açısından Android O'ya eklenen yeni bir özellik de otomatik doldurma özelliği. Örneğin formları ve bir takım kayıt ekranlarını doldurmak istersek eğer zaten Chrome tarayıcısında olan bir özellik artık Android'in doğasına eklenmiş durumda. Daha önceki düzenlediğimiz temel bilgileri otomatik olarak formlara ekleyebilecek işletim sistemi.
Önemli güzellik. Ya, hatta hani kredi kartını otomatik doldurma bile birçok insana güvensiz geliyor ama hayat o kadar kolaylaştırıyor ki şimdi bir de bunun üstüne bütün kişisel bilgilerini özel olarak doldurması, özellikle mesela sağlık uygulamalarına giriyorsun. Hı-hı. Hepsini ayrı ayrı bir daha bilgilerini giriyorsun. Bunu şöyle
özellikle de adresi de çok büyük avantaj sağlıyor. Uzun bir adresin varsa bile.
Evet, aslında bunu şöyle kolaylaştırabilirlerdi kişisel verilerde sürekli girdiğin. Mesela hani kendini ekliyorsun ya rehbere. Hı-hı. Orada rehbere eklediğinde doldurursun tüm tabloları. Oradan zaten otomatik olarak verileri işleyebilirdi.
Aynen öyle. Tabii burada
zaten benzer bir yapı olacak günün sonunda.
Tabii zaten sonucunda
sen doldurursun çıkacak aklında.
Aynen. Güvenlik handikapı yaratmayacak özellikle bilgileri otomatik doldurulması söz konusu. Diğer türlü zaten güvenlikle ilgili önlemler alınmış durumda. Bir başka önemli özellik de copy paste, yani kopyala yapıştırı fonksiyonunun artık Android O içerisinde daha fazla kendisine yer bulması. Üstelik bunu akıllı hale getirmişler. Yani ilgili metin içerisinde işte isim, adres vesaire gibi bir takım terimler varsa onları zaten otomatik olarak arka tarafta çalışan bir yapay zeka, derin öğrenme ile de Android O daha kolay bir şekilde sana kopyala yapıştır yaptırabilecek.
Kopyala yapıştır önemli bir özellik. İlk çıktığından beri aktif olarak kullanıyor herkes. Zaten hani Android'in en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi olmuştu. Biliyorsun, tanıtıldığından bu yana. İşaretlemesi vesaire. İşaretlemek ama kimi zaman, kimi uygulamada zor oluyor. Çünkü kopyala yapıştır her uygulamada aynı deneyimde çalışmıyor. Biliyorsun. Aynen. Harf işaretleme falan bazen çok zorlayabiliyor seni. İşte burada isimleri veya numaraları otomatik olarak seçebilecek olması, algılayabilecek olması büyük avantaj olmuş gerçekten.
Ben orada daha önce de konuştuk ya, şey biraz benim dikkatimi çekiyor. Son dönemde üreticilerin işte klavye verelim, dışarıdan fare bağlama imkanı olsun, kalem gibi ekstra aksesuar ve donanımlarla bu mobil cihazları bilgisayarvari bir deneyim kazandırma durumu söz konusu. İşte bakıldığı zaman zaten Android ve Chrome tarafında, Chromos tarafında vardı. Bu Microsoft da son dönem bir hamle gerçekleştirdi. Apple'ın da yavaş yavaş o konuya bilgisi var. Belki ileride bu işletim sistemini bir klavye fare desteğiyle, ki biliyorsunuz zaten örneğin Samsung'un touch cihazları yüzünden Note 2'den beri sağlam bir fare ve klavye desteği vardı. Sanırım oradaki işlevselliği zenginleştirmek adına da bu tür hamleleri ileride daha fazla göreceğiz gibi. Çünkü
ya şimdi bir
hep şey konuşuyor, hani 2019'da Chromos ve Android'in birleşeceği ve tek bir işletim
sistemi olarak ilerleyeceği. Tabii ama orada şöyle bir şey var. Şimdi bu otomatik seçme özelliği yerde parmakla seçim yaparken işini kolaylaştırır. Çünkü ben bir fare bağladıktan sonra
orada haklısın.
Yani bir fare bağladıktan sonra açıkçası bir şey otomatik seçmesine gerek yok. Fareyle zaten yıllardır çok rahat bir şekilde seçebiliyorum. Ama ben hala net bir şekilde söylüyorum. Cep telefonla klavye fare bağlama işi bana dünyanın en nerd, en işe yaramaz işi gibi geliyor. Belki ileride şaşırtırlar diyeceğim beni ama 10 yıldır falan deneniyor.
Onu
bu.
Onu Motorola Atrix'te görmüştük. Boş bir dizüstü bilgisayar kasası, ekran ve klavyeden oluşan kasanın arkasında telefonu takıyorduk. Daha sonra Alcatel ona benzer bir takım senaryolar yaptı. Samsung tarafı daha ziyade bir aksesuar üzerinden yapmaya çalıştı.
Ben size ne söyleyeyim arkadaşlar? Bu iş ne zaman işe yarayacak biliyor musunuz? Telefonunuzu taktığınız anda Battlefield'i açıp İnternetten online oyun oynayabilecekseniz, Premiere'de 4K videoyu şakır şakır işleyecekseniz amenna, ben onu bağlayayım bilgisayar olsun. Böylece yurt dışına giderken yanıma alırım portatif klavyemi faremi giderim. Şimdi ama aslında bağlayıp e-posta at dediğiniz anda sen beni salak yerine koyuyorsun yani. Ya,
orada parça parça teknolojiler var aslında. Tamam mı? Yani Lego'nun aslında bir yere gelmedi.
Yarım
işte,
yamalak evet.
Yarım yamalak işte. Battlefield oynamak isterseniz işte Nvidia'nın bir takım teknolojileri var. Tabletten kontrol etmeni sağlayan. Daha yekpare bir görüntü için Asus'un yıllar önce yaptığı Padfone konsepti vardı mesela. Telefon direkt tablete takıyordu, onun parçası oluyordu gibi. Belki birisi çıkardı, onu düzgün birleştirirse o parçaları, o teknolojileri.
Ben işlem gücünden bahsediyorum çünkü o teknolojiler ne kadar birleştirirseler birleştirirler. Şu anda mobil ortamda, cep telefonunda Battlefield 1'i oynayabileceğiniz ya da Premiere'de 4K video işleyebileceğiniz hiçbir işlemci yok.
Yok yani. Zaten tabii donanım olarak yok. En fazla işte bir bilgisayardan ekran yansıma yöntemiyle yapabileceğim bir takım şeyler var.
O da yakında bilgisayar varsa.
Tabii.
Yine elinde sonunda bir bilgisayara ihtiyaç duyacaksın.
Belli mesafede bilgisayara ihtiyaç duyarsın.
Klavye fare ihtiyaç duyacaksın. Onları alete bağlayıp bir de monitöre ihtiyaç duyacaksın.
Gamepad'i unutma. Oynayacaksın yani.
Diyorum ya, bu iş dünyanın en saçma işi.
Bakalım, herkes kendisine göre bir takım yeni özelliklerle fark yaratmaya çalışıyor. Ama en nihayetinde Android O'da bir tür gelişmeler de var. Tabii tek gelişme kullanıcı dosya özellikler değil, işletim sisteminin arka tarafında, mutfak kısmında da bazı güncellemeler var. Nedir bunlar derseniz eğer, örneğin yapılan bazı test videolarını da gördüm ben. Aynı iki cihazda, Google Pixel'de Android O, Android 7 ile kıyaslandığı zaman boot süresi iki kat hızlanmış durumda. Telefon çok daha hızlı bir şekilde açılıyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Yine uygulama başlangıç süreleri de ciddi gelişime uğramış durumda. Bazı önemli özellikler var. Örneğin geliştirici sekmesi altında, yani ayarlar kısmındaki geliştirici kısmını aktif ettiysek orada işlemci ve bellek kullanımı gibi datalar hakkında daha detaylı bilgiler elde edebiliyoruz. Yeni programlama dilim var, Kotlin adını taşıyan. Belki ileride Java'nın yerini alacak diye düşünülüyor.
Yalnız biz donanım haberin uygulamasını çıkartamadan adamlar kodlama dili yayınladılar yeni.
Açıkçası umarım bizimki yakında çıkar. Arkadaşlar çalışıyorlar ama.
Ama şimdi biz yeni kodlama diline geçeceğimiz için arkadaşlar bir daha baştan başlayacağız.
Belki de yeni kodlama diliyle ilerlemek lazım, bilemiyorum ama sonucunda yeni uygulama dilinin performans konusunda bir takım kazanımlar sağlayacağı evet. söyleniyor. Bu Android O ile ilgili olan gelişmelerdi. Bunun dışında Android Go adı altında yeni bir hafif versiyon duyuruldu yine Google tarafından. Bu versiyonda amaç 1 GB ya da 1 GB altı 512 ya da 768 MB RAM'e sahip olan cihazların daha iyi Android deneyimi sunabilmesi. Zaten Android milyarlarca cihazda var. Android One programı nispeten orta seviye cihaz, orta ve ortanın biraz altı cihazlarda kendisine yer bulmuş. Ülkemizde General Mobile tarafından Android One cihazlar piyasaya sürülmüş. Şimdi Android Go herhalde zannediyorum ki Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde kendisine karşılık bulacak diye düşünüyorum.
Şimdi biz Qualcomm'un merkezinde Qualcomm 200 platformu lansmanına katıldığımızda orada çok ufak bir nüans not vardı. Dediler ki bu Linux tabanlı işletim sistemi destekliyor. Herhangi bir şekilde Android falan yazmamışlardı. Anlaşılan o ki o telefonlar için Android Go zaten bayağıdır bir geliştiriliyormuş. Hedef olabilir. Büyük ihtimalle tuşlu küçük ekranı, daha küçük ekrana sahip olan platformlarda işte YouTube Go, Facebook Lite gibi uygulamaların aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak önemli bir gelişme. Çünkü o telefonların işlem gücü aslında bana sorarsan fazlasıyla yeterli. Snapdragon diyorum ama artık Qualcomm 200 oldu. Snapdragon ismini kaldırdılar o platformdan. Qualcomm 200 platformu aslında kötü bir platform değil şimdi. Yani dokunmatik ekranlı bir telefonda da şu anki YouTube uygulamanı çalıştırabilirsin. Şu anki Facebook'ta gezebilirsin ama o telefonları daha da hızlı yapabilirsin.
Tabii o telefonları anlamlı kılan bir noktada da fiyatları oluyor. Sonucunda Android Go ile beraber çok iyi bir verimlilik sunsa bile tutup da ona işte Türkiye'ye 600 liradan, yurt dışında 80-100 dolardan soktuğunuzdan çok da fazla anlam ifade etmiyor ama sonucunda zaten firmaların kendi işlerini yaptığı filtrelenmiş uygulamalar vardı. İşte az önce bahsettiğim Facebook Lite gibi yine benzer bazı uygulamalar da var. Sanırım onların bir araya getirildiği deneyimden çok fazla taviz vermeyen bir durum olacak. Kaldı ki işte az önce bahsettiğimiz pazarlarda da rekabet var. Orada biz Android diyoruz ama Google, Android Google için bir araç. Farklı servislerini yaygınlaştırdığı evet. ve reklamları gösterebildiği. Dolayısıyla o treni de kaçırmak istemiyorlar. Bunun için bir büyük haber de özellikle Amerika'larına çok konuşuyor gelişme de Google Assistant'ın Apple ekosistemine girmesi ve iPhone'da kendisine yer bulmasıydı. Orada tabii Siri'den bahsedebiliriz. Google'un Apple'ın kendi içerisinde sahip olduğu teknolojilerden bahsedebiliriz ama Google biraz daha Apple ekosistemi içerisinde Google servislerini kullanan müşterileri, daha doğrusu kullanıcıları hedeflemiş gibi duruyor.
Yani şimdi şöyle bir şey, mesela Android ekosistemi içinde sen bir dijital asistan geliştirip sistemi bir parçası haline getirebiliyorsun. Tuşa basıldığında çıkmasını ya da arka planda sürekli çalışmasını sağlayabiliyorsun. Bu yüzden Android ekosistemine bir teknoloji entegre etmek biraz daha kolay. Mesela Samsung tarafına bakıyorsun, Bixi'yi zorluyor tarafta. Hani Google'ın asistan uygulama olmasına rağmen.
Zorluyor da şu ana kadar bir şey beceremediler.
Evet, ama iOS tarafında senin herhangi bir asistanı ekstra olarak Siri'nin yanına konumlandırma, işte tuşa uzun bastığında Siri değil de benim asistanım çalıştırsın deme şansın olmadığı için, o asistanın arka planda çalışma şansı olmadığı için yaptığın her şey uygulama bazında kalıyor ve Siri gibi uygulama bağımsız çalışabilen bir şey varken de kullanıcının pek tercih edeceği bir şey değil gibi görünüyor. Tabii ki göreceğiz. Hani belki de tercih edenler olacaktır. Özellikle Android'den bu tarafa gelenler, iOS'a gelenler belki o tarafta kullanmak isteyeceklerdir. Ama sana çok basit bir örnek vereyim. Google'un fotoğraflar uygulaması. Biliyorsunuz arkadaşlar, eğer Android bir cihazınız varsa Google fotoğraflar uygulaması, eğer kendi sıkıştırma algoritmasını seçerseniz sınırsız fotoğraf arşivleme özgürlüğü sunuyor sana ve ayarlıyorsunuz. Eve gittiğinde Wi-Fi'ye bağlandığında sen bunları arşivle bana
konum
sormadan diye.
Konum atayabiliyorsun yani. Oradayken evet. atıyorsun.
Tıkır tıkır sizin için fotoğraflarınızı arşivliyor arka planda. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Aynı uygulama iOS'ta da var. iPhone'da da var. Uygulamayı çalıştırmadığınız sürece yedek alamıyor. Çünkü iOS ona izin vermemiş Apple tarafı. E şimdi ne anlamı kaldı bu uygulamanın?
Apple tabii. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sonucunda belli oranda dışarıya doğru açıyor ekosistemini ama büyük oranda kendisinin avantajlı olacağı bir senaryo geliştiriyor. Çünkü bugün Siri'ye bakıldığı zaman işte kolundaki saatten kontrol edebiliyorsun, taktığın kulaktan kontrol edebiliyorsun ve her görevi Apple içerisine verebiliyorsun. Tabii Android tarafında da Google Assistant ile ilgili olarak Google'un en büyük altını çizdiği nokta bizimki yapay zekada çok daha gelişkin diyorlar. Yani
tabii
bir takım
ki. Bir sürü güzel şeyi var.
Fonksiyonu var diyorlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Sonucunda çeşitliğinin olması güzeldir. Platformlar arası böyle geçişlerin olması da her zaman kullanıcı avantajındadır. Bu arada Android O'dan bahsetmiştik. Android.com/beta adresinde işte ilgili cihazlar, özellikle Nexus ve Pixel cihazlar için kullanılması sunulmuş durumda. Arzu edenler oraya girip zaten
gönül,
belki
gönül denek olabilirler.
Belki zaten izleyicilerimiz arasında halihazırda Kur'an da vardır. Denemek isteyenler oradan imaj dosyasını elde ederek beta sürümüne geçirebilirler.
Ama ben mesela Apple tarafında da aynı şeyi söyleyeceğim. Betaların ilk versiyonunu kurmasınlar. Çok kötü bir deneyim oluyor. İlk başta meraktan kuruyorsun ama
genelde iOS'dan sonra tanıttıkları betalar günlük kullanıma uygun oluyor. Tabii şimdi evet. beta olduğu için mutlak öyledir, bu sürümde de onu başardılar diyemiyorum ama merak
çünkü
edenler.
Çünkü geçen iOS'dan sonra tanıttıkları beta pek öyle değillerdi. Telefonlarda yarım yamalak çalışıyordu, yavaş çalışıyordu. Çok sonra toparlandı. Apple tarafında da mesela bir beta geldiği zaman genelde pil tüketimi artıyor. Ben kuracak arkadaşların yedeklemeyi iyi yaptıklarını ve hemen geri dönebilecekmiş gibi bir senaryo hazır olmalarını söylüyorum.
Evet, yedek almakla fayda var. Hali hazırda hatta ikinci telefonunuz varsa ikinci telefonu kurmak. Evet, günlük telefonuna daha iyi. Çünkü eğer bir takım kronik sorunlar yaşarsanız sahip olduğunuz tek telefonu kullanılamaz hale gelmesi. Yani uğraşmak anlamında zaman kaybetmezsiniz. Apple'dan bahsetmiştik. Apple'ın Hindistan'a yatırım olacağını da zaten konuşmuştuk. Hindistan büyük bir pazar. 1 milyardan fazla nüfusu var ve dolayısıyla herkesin de orada aktif olmak ve büyük oyuncu olmak gibi bir arzusu, hedefi var. Onların da testleşme çabalarının sonucunda artık ilk iPhone'lar banttan çıktı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, test üretimiydi ama test üretimin tamamlanmış olması yaygın üretime geçeceğini gösteriyor. Apple Hindistan'da hangi cihazları üretecek? Test üretim yapılan cihaz iPhone SE ama ağırlıklı olarak zaten iPhone SE ve iPhone 6 jenerasyonu, iPhone 6S, 6 ve 6S gibi cihazlar üretilecek. Denilen o ki burada ülkedeki üretimle beraber vergi avantajının, belli bir vergi avantajının olacağı ve fiyatlarda $100 bir indirim olacak ki bu indirim doğrultusunda iPhone SE'nin fiyatı da $250 geliyor. Apple almak isteyenler açısından.
Ya şöyle söyleyeyim, çok imrendim Hindistan'ın bu hamlelerine. Qualcomm orada işlemci üretiyor oradaki mühendis takımıyla. Apple telefon üretiyor, Xiaomi yeni fabrikasını açıyor. Keşke bizde de olsa diyorum. Hani keşke benim olsa dedikleri bir olay var ya, böyle bazen arkadaşlar güzel bir şey gördüklerinde yazıyorlar. YouTube yorumlarında falan da görüyorum onu. Keşke bizde de olsaydı ya bu.
Keşke olsa. Sonucunda Hindistan'ın birkaç yıl önce başlattığı Hindistan Üret projesi var. Pek çok firma oraya gitmiş durumda. Az önce bahsettiğinin Qualcomm 200 platformunda zaten Hindistan'daki Ar-Ge çalışanları tarafından geliştirilmiş durumda. Hatta öyle ki 2020 için koydukları hedef, Hindistan'ın tüm elektronik cihazlarının Hindistan'da üretimine yönelik bir stratejileri var.
Ve tutuyor gibi.
Tutuyor gibi ama tabii oradaki firmaları cezbeden nokta 1 milyarlık nüfus için pazar büyük olunca, çok büyük olunca tabii ki firmaların gelmesi daha kolay olabiliyor. Ha bu şu da var. Pazar büyük ama devlet desteği de var. Devlet en nihayetinde dış yatırımada katkı sağlayacağım diyor. Umarız, keşke tabii Türkiye'ye de gelse. Apple fabrikası olsa, değil mi? Bizim iPhone'lar en azından Türkiye'de üretildiği imzası taşısa, kutunun üzerinde Design in California, Assembly in Turkey yazsa çok hoşumuza gider açıkçası bakıldığı zaman. Umarız ilerleyen dönemlerde buna benzer gelişmeleri de ülkemizde görürüz. Çünkü bunlar gerçekten güzel gelişmeler. Sonuçta ekonomiye katkısı olan, faydası olan şeyler. Şimdi S8, S8 Plus, onlarla ilgili birkaç haber var. Birincisi, ilk ayına doğru, ilk ayını tamamlarken 5 milyon satlı konuşuluyor ki bir istatistik yapmışlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Yabancı sitelerde ilgili sitenin temasına göre 5 milyon satış rakamı farklı değerlendirilmiş. İşte bazı Apple haberleri veren siteler var mesela. 9 to 5 Apple
milyon
diye.
Demişler.
Yok, 5 milyon demiş ama çok kötü demiş bu. İşte Galaxy S4'ün gerisinde kaldı demiş.
İlk 25 günlük bir rakam vardı mesela, 3 milyon olarak falan yansıtanlar.
5 milyon görünüyor. Galaxy S4 Samsung'un rekoruymuş bir aylık süre zarfı satış anlamında, 12 milyon. Galaxy S5 aşağı yukarı 11 milyon civarında kalmış. Bu ama yarı yarıya azalmış aşağı yukarı, ki 5 milyondan bahsediyoruz. Fakat çoğu ülkede hala yaygın olarak bulunamıyor Galaxy S8. Önümüzdeki haftalarda 120 farklı ülkede yaygın bir şekilde bulunabileceği söyleniyor. İşte Apple ağırlıklı mobil haber sitelerinde çok kötü rakam. İşte diğer sitelerde Kore'de bile bir günde 1 milyon ön sipariş aldı. İşte 5 milyon ama 120 ülkenin tamamında yaygınlaştığında o çok hızlı büyüyecek tarzında yorumlar var.
Şimdi orada
ama
şöyle,
rakam 5 milyon.
Tabii şöyle değerlendirmek lazım. Samsung için kötü bir rakam. Çünkü Samsung bundan öncesinde daha fazla telefon sattığı modeller var. İşte ne diyorsun?
12 milyon Galaxy
S4. 12 milyon S4. İşte S5'te de yine bir rekor söz konusu. O tarafta da çok sattılar. Satışlar gitgide düşüyor Samsung tarafında tepe modellerde. Bu kötü bir şey Samsung için. Bu iyi bir rakam değil. Hani rakam olarak baktım mı yine çok yüksek. Çünkü Android tarafında tepe model telefon satışlarının düştüğünü görüyorsun. Hı hı. Yani çok fazla artık çok tepe model satın alamıyor da biz rekorlar görmüyoruz. İşte ilk ayda 10 milyon sattı, sonraki aylarda 30-40 milyona ulaştı diye bir şey yok. Zaten genel vizyon ortaya koyarken de bir tepe modelde 25-30 milyon maksimum satış rakamı olur ya da 40 milyon olur diye sınırlıyorlar baya baya. Note 7'de de çok büyük bir çıkış yakalayabilirlerdi. Onu kaçırdılar gibi geliyor bana. Bu tarafta herhalde...
Ya Note 7'de kısa sürede 3 milyona yakın cihaz sattılar. Sonra toplamak zorunda kaldılar ister istemez.
Bunlar da kendine has olan, satış grafiğinde daha farklı bir yolu izleyen firma herhalde Apple.
Yani Apple tarafı daha üstüne koya koya gidiyor.
Üstüne koya koya gidiyor.
Tabii son iPhone 7 Plus ile ilgili son çeyrek rakamları onlarda bir miktar gerileme olduğunu gösteriyor ama Apple tarafı özellikle Tim Cook iPhone 8 ile ilgili çok fazla haber yapıldığı için insanlar biraz kendini frenlemiş durumda diyorlar. Tabii şeye de bakmak lazım. Satış rakamın azalabilir ama ortaya koyduğun ortalama fiyatlar doğrultusunda kar marjını artabilir. Evet. Çünkü bakıldığında Apple'ın sattığı toplam cihaz sayısı Samsung'un sattığı toplam cihaz sayısının altında ama arada kar marjı neredeyse 4-5 kata varan oranda Apple'da yine işliyor. Dolayısıyla o tür finansal raporları da değerlendirmek lazım. Fakat böyle bir rakam var. Ha, şu da var. Rekabet de arttı. İşte farklı oyuncular artık daha etkin ve güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? Çinliler var. İşte bazı başka büyük üreticiler de var. Ama durum bu. Peki bu sene içerisinde Samsung'u daha fazla satmaya ne sevk edebilir dersek, Note 8 ile ilgili beklentiler tabii ki büyük. Geçtiğimiz hafta içerisinde en çok konuşulan iddia Note 8'in çift kameraya sahip olacağıydı ki zaten bu birkaç haftadır konuşulan bir detaydı. Fakat çift kamerayla birlikte aynı zamanda 3x optik yakınlaştırma olacağı bilgisi de gelmiş oldu. Optik yakınlaştırma konsepti zaten biliyorsun şu sıra Apple tarafında da iPhone 7 Plus'ta var. Bazı başka üreticiler de keza bunu kullanıyor. Örneğin Asus'un modelinde olduğu gibi. Note 8 ile ilgili iddia da bu. Çözünürlükler daha ziyade 12 ya da 13 megapiksel seviyesinde seyrediyor. Belki de şeye de görebiliriz. Örnek veriyorum. S8'in sahip olduğu kameranın sensörün iki tanesi ve optik yakınlaştırma gibi de düşünebilir belki.
Ya şey var. Yani kameralardan bir tanesinin optik yakınlaştırma olması gerçekten kimi zaman işinizi öyle bir kolaylaştırıyor ki iyi ki var diyorsunuz. Çünkü uzaktaki bir nesneyi daha keskin çekmenizi sağlıyor. Bu gerçek. Ama şöyle bir durum söz konusu negatif olarak. Şimdi Apple'da da var bu. Zoom lensler ışık alma kapasitesi olarak yani o f değeri de söylüyoruz ya bir f değeri var.
Diyafram açıklığı.
Evet, diyafram açıklığı olarak daha kötüler geniş açılı merceklere göre. Bu da ışığı daha kötü almalarına neden oluyor. Eğer mesela bokeh fotoğraf çekecekseniz yani arka tarafı bu bulanık fotoğraflardan, portre fotoğraflarından bahsediyorum. Eğer iPhone'la başka cihazı yan yana getirirseniz aynı efekte sahip olan iPhone'un düşük ışıkta performansının gitgide azaldığını diğer aletlerin daha iyi fotoğraflar çekmeye devam ettiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü o ikinci kameradan yararlanmaya çalışıyor. Şimdi 3X'e çıkalığında umarım ışıktan çok kaybetmezler.
Umarım sonucunda Samsung tarafı kamera konusunda son birkaç yıldır çok iyi bir noktada. Rakiplerin durumunu analiz ederek zaten bir hamle yapacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi iPhone 7 Plus'ta optik yakınlaştırma devreye girdiği anda
ışığa çok hassaslaşıyor.
Aynen öyle yani.
Kaldı ki onda optik stabilizasyon da yok. Hani yakınlaştırıp video çekip falan dediğiniz zaman iyice fark ediyorsun olayı.
Tabii canım yani hani en basitinden işte arkaya o bok yapma, bulanık yapma durumunda ışığı kaybettiğiniz anda noise dediğiniz o kirlenme, gürültülenme, parazitlenme çok etkisi çok ciddi şekilde kendisini belli edebiliyor. Note 8'in dışında Note 7 ile ilgili bir gelişme var. Zaten daha önce konuşmuştuk işte sertifika sürecinde olduğu bazı ülkelerde bazı operatörler tarafından kullanıma sunulabileceği hatta bu ayın sonunda Kore'de çıkabileceği konuşuluyordu. Ki yine o iddia var ama şöyle de var. Bu ay değil fakat Haziran ayının sonunda Kore'de Note FE ismiyle çıkacağı konuşuluyor. Açıkçası fiyatı da uygun ayarlanabilirse, doğru ayarlanabilirse pilde bir kayıp var. 3500'den 3200 mAh gibi konuşuluyor ama ben karşılık bulacağını düşünüyorum açıkçası.
Ya ben çok net söylüyorum. Eğer Note 7 patlamasaydı 3500 mAh bataryasıyla beraber Note 7 mi, S8 Plus mı deselerdi %90 Note 7'yi seçerdi. Hala da şu anki işlemcisiyle beraber. FE'de de şöyle bir durum söz konusu. Eğer fiyatı uygun olursa S8'in satışlarını baltalar o. Bitene kadar, stoklar bitene kadar yani.
Farklı şeyler var. FE'nin açılımı ilgili. Failure Edition diyen var mesela.
Biz... çok güzel. Çok güzel olmuş. Kim bulduysa.
Donanım dünyası esnek işte. Founders Edition diyen var. Nvidia tarafından gönderdi.
Failure Edition.
Böyle bir durum var. Sonuçta bir başarısızlığın sonucuna evet. Gelen model gibi düşünenler de var ama 3200 mAh zaten tasarım ve donanım çok iyi olan bir telefondu. Fiyatını da %25-30 aşağıda tutsunlar. S8'den çok satabilir.
Ya ben S8'den hiç memnun kalmadım. Şimdi incelemesini yapacağız diyoruz. İkinci haftaya girdik. Çıkacak videosu ama beğenmedim de neden beğenmediğimizi de anlatırız. Beğendiğimiz.
Ya orada tabii orada bir ikilem var hakikaten. Mesela S7'de Edge'deki o beğeni şeyi konsolidasyonu mesela S8'de yok. Yurt dışında da bazı videolar var. G6'yı S8'den daha çok beğendim. Neden diye açıklayan ve hakikaten şey var yani. Adamın kendince gerekçeleri var işte. Parmak izi butonunun yerinden ya tut bak, pek çok iyi noktaya kadar.
Çok net bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi stüdyo ortamında ben telefonu kutudan çıkarttığımda yüz tanıması, retina taraması çok iyi çalışıyor. İris taraması inanılmaz iyi çalışıyordu. Retina diyoruz sürekli yanlış. İris taraması müthiş çalışıyordu. Sonra parmak izi okuyucuya gerek yok diye bir yorum yapmıştım kutudan çıkarttığım videoda. Günlük kullanıma başladım. Arkadaş ne yüzümü görüyor. Ne irisi tanıyor. Minibüste falansa hiçbir şey tanımıyor zaten. Açısını tutturmaya çalışıyorum sürekli olarak. Parmak izi okuyucuya erişmen. S8 Plus'ta örümcek adam filan olman lazım. Bir parmağını yapışacak telefon diğer parmağından filan erişeceksin. O deneye bulacaksın.
Bak parmak izi okuyucu...
%90'ında şifre giriyorum ama bak çok sözünü kestim. Şifre girmeden önce de ne oluyor önce biliyor musun? Şimdi yüzünü tanısın, irisi tanısın ya da parmağını tanısın ikilemindesin ya o. Hı-hı. Hatta üçlemindesin. Şimdi bak ilk önce böyle bir yapıyorsun. Tamam mı? Olmuyor. Şifre girerken bazen şak diye açılıyor. Çünkü şifre girerken tam yüzüne tutmuş olsun ya da tanımış oluyor o sırada seni falan filan.
Kapatacaksın demek ki.
Dedim, kapattım şifre girip kullanıyorum. Ben dedim ki tamam kesin eminim artık. Hiçbir şekilde açılmayacak şifreyi girip açacağım.
Ya şimdi parmak izi okuyucusunun yeri yanlış o kesin. Onun yerine koyduğu yüz tanıma ya da işte iris tanıma gibi teknolojiler.
Onlar da mükemmel çalışmıyorlar.
Ya onlar zaten çok büyük oranda özellikle hani o tür teknolojiler ne derdi var işte. Özellikle güvenlik alanı çok yaygın kullanıyor. Tüketici sınıfına getirdiğin o teknoloji ışığa o kadar hassas ki. Yani çok zor o.
Evet.
Hakikaten çok zor. Yani arkadaki ışık arkadaki objenin nesli çok etkileyebiliyor o yüzden yani fonksiyonları.
Taktığın gözlüğün üstteki camın kaplaması etkiliyor ya. Kapalı ortamdayken gözlükten okuyor güneş gözlüğünden. Güneşe çık bakayım ben o zaman bir şovu gör yani.
Ve tabii şöyle bir şey var. Bahsettiğin teknoloji telefonda varsa ve işlevsel değilse telefon aynı zamanda ekstra bir donanımsal yük getiriyor. Bir de böyle bir durum var. Pil tüketimini etki ediyor ister istemez.
Ya şimdi telefon uzaktan kumanda gibi uzun. Android'e hiçbir işlevsellik katmadığı gibi benim popüler kullandığım hiçbir uygulama desteklemiyor. Üstten alttan boşluk oluşturuyor. Yani diyorsun ki bir yerden sonra arkadaş ben bunun ana menüsünde ya da webde gezerken mi kullanmak için aldım bunu yani?
İşte o yüzden eğer uygulama uyumluluğundan bahsediyorsak işte HTC U11 ve Sony Xperia XZ Premium 16'ya 9 klasik ekranla.
Abi o uzun ekran olayı olmamış net söyleyeyim. Olmuşsa da S8'de olmuştur. S8'i bize göndermedikleri için denemedim. S8 Plus yani sabır taşı olsanız çatlarsınız ya. Note 7 ne güzel bir telefondu. Keşke patlamayaydı. Nazar değdi telefona
daha
ya.
Daha önceki mobilite programlarında da kendi öz eleştirimizi yaparız. Tasarım olarak mucizevi telefon falan demiştiğim bize var. Hala tasarım olarak güzel bir obje. Ama işlevsel kısmı yok. Kullandıkça anlıyorsun ki.
Sinir krizi geçirdim yemin ederim. Duruyor kutusunda.
Neyse en azından şeyi görmüş olduk. Yani günlük kullanımda uzun süreli kullanımdan sonra neyi çalışıyor neyi çalışmıyor. Bu konuyu anlamış olduk.
Onu anlatacağız
olduk.
Evet.
Ama
ha, kamerası mükemmel. Hızlı çalışıyor. Seri çalışıyor gerçekten. Bildirim sistemi çok güzel. Eğer uyumlu bir uygulamada bakıyorsan ya da 21'e 9 bir video izliyorsan şu ultra geniş olanlardan ki alet içine 4K 265 video attığında da açıp izletebiliyor. Çok güzel onlar.
Samsung'dan genel özelliği diyor. Evet. Genel konuda kalabilir.
O deneyimi yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ses kalitesi iyi falan filan. Sonra işte başka şeylere geliyorsun. Onlardaki eksileri o kadar fazla ki diyorum ya sana kutusuna koydum telefonu.
Ama hoparlörünü beğenmedim ya.
Zaten hoparlör ona yakışmamış.
Hiç yakışmamış
o
abi.
O sınıftaki bir alete yakışmamış.
Yani sen onun artık stereo ses bilmem ne şunu bunu beklerken
ha mesela içinden çıkan AKG kulaklıkları çok iyi diyen arkadaşlarımız da var. Şimdi ben HTC onun içinden çıkan kulaklığı da denediğim için.
Tam da orada U11'dekini gör. Yani ben kullandığım için bunu söylüyorum. Çünkü
G5'in ses modülüyle gelen B&O'nun H3'ünü de gördüğüm için. Onun şey, yanında. O evet V20'de değil. Okay, aynı zamanda tamam, G5'te doğru. De bir kulaklık verdiler. Yani onların yanında o kulaklık Çin malı pazar malı gibi kalıyor.
HTC'nin kulaklığı çok iyi.
Evet.
Bir de zaten aktif gürültü engelleme özelliği.
Son kulaklığı kimlerin nasıldı? Sen aynen, denedin işte.
Sonucunda şimdi firmaların kendine göre artıları var, eksileri var. HTC'nin çok uzun zamandır ses konusunda yaptığı bir yatırım var. Bugün Apple'ın sahibi olduğu Beats'i fark edip ilk alan firma HTC'dir.
Arkadaşlara zararına sattılar. Adamlar daha fazla paraya geri aldılar Apple.
İki senin de asla mesleğiydi. Belki bugün Apple'ın ortak şirketlerdi yani ama ben özellikle ses konusunda çünkü mesela HTC U11 videosunda bunu söylemeye çalıştık. Şimdi adam diyor ki İşte aktif gürültü engelleme özelliğine sahip iyi bir kulaklık veriyorum diyor. Üzerimdeki boom sound hoparlörü geliştirdim diyor. Artık daha doygun basla ve daha temiz ses veriyorum diyor. Üstüne üstlük bile diyor 360 derece ses kaydedebilir. 4 tane mikrofonum var diyor. Yönlendirebiliyorsun diyor. İşte adama zoom girip onun sesini evet. Daha temiz kaydedebiliyorsun diyor. Sonucunda rekabet ortamında bazı fonksiyonların daha fazla ön plana çıkması her zaman bir artıdır. İşte HTC onu söylüyor. Sony'yi göreceğiz. Bende 960 kare saniye var diyor.
Sony de yıllardan beri zaten şey var. Uyumlu kulaklık alırsan onda da aktif
tabii, uyumlu kulaklık alırsan kutu içinden evet. Çoğu zaman çıkmayan bir kulaklıktı sadece.
Yurt dışında falan çıkıyor gerçi o
Türkiye'de.
Türkiye'ye özel bir iyilik yapıyorlar.
Tabii Xperia XZ Premium'un Türkiye kutu içeriğini bilmiyorum.
İnşallah onda bir sürpriz yaparlar ve o güzel kulaklıklarını kutuya dahil ederler.
Yoksa da sonucunda Sony'nin iyi kulaklıkları var. Belki bir bundle, bir paketle beraber. Evet. Çünkü her firma bir hediye verdi. Sony'de de belki kulaklık güzel bir kulaklık.
Ya o deneyim yaşatacak kulaklığı koysunlar artık içine ya.
İşte koymasa bile LG projektör verdi. İşte Huawei saat verdi. Samsung 500 lira 400 lira indirim kuponu verdi. Sony bir kulaklık verirse ya.
400 lira indirim kuponu verdi sonra bir de fiyatı indirdi.
Böyle bir durum söz konusu. Bakalım bunu bekleyip göreceğiz ama evet. 16'ya 9 hala kendi standartını koruyacak gibi görünüyor. Orada da HTC U11 ve Xperia XZ Premium. Aynı zamanda tabii Grey'den gelecek olan Xiaomi Mi 6 gibi yine yeni nesil telefonlarda bu oran kendisini korumaya devam ediyor dostlar. LG'den bahsetmiştik. LG'de tabii G6 güzel başarılı bir telefon ama rakiplerine göre geride kaldığı yerler var. Nedir? Donanımsal gücü mesela. Yine çok hızlı bir telefon fakat kağıt üzerindeki verilere bakıldığı zaman ona göre tercih yapacak kullanıcı için rakiplerinden daha yavaş bir sene öncenin bir işlemcisi var.
Yap 2500'ü telefonu bak sen nasıl oluyor.
Peynir ekmek gibi satar evet. Aynen. Tabii dolayısıyla buna istinaden de LG'nin bu seneki amiral gemisi V30 olacak gibi görünüyor. V30 ile ilgili şöyle bir ilginç iddia var. Hani şimdi konuşulan şeyleri söyleyelim. 6 GB RAM işte Snapdragon 835 pilin 4000 mAh'leri 3600-4000 arası pil olacağı falan konuşuluyor ama bu telefonun ilk defa LG'nin OLED ekranlı ilk telefon olacağı söyleniyor mesela. LG'nin de kendi içerisinde özellikle küçük ekran tarafında OLED yatırımı da bir süredir gündeme geliyorlar ara.
Göreceğiz. Şimdi LG için bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü telefonların son dönemde bence fiyat performans oranları iyi değil. Hı hı. G6 kötü bir telefon değil. Elini aldığında çok keyifli, güzel kullanması keyifli bir telefon. Ama fiyatı iyi değil onun da bana sorarsan. O tarafta bir fiyat indirimine giderlerse V30'a gerek yok bana sorarsan.
Ama hangisinin fiyatı iyi ki şimdi? Baktığınızda Huawei P10'un da fiyatı yüksek. Şimdi dolayısıyla o tarafta
ki
da...
Ki P10'u eline aldığında da o fiyatın telefonu değil.
Ama o da tabii kamerayla...
Kamerayla kurtarıyor, evet.
Kamerası, çift kamerası da orada da kendisine göre bir takım avantajları var. Ama tabii orada asıl kral da bizim beklediğimizde kendi içerisinde, kendi ürünlerinde P10 Plus.
Evet.
P10 Plus gerçekten
daha bakıyor. Ya P9 Plus da çok iyiydi.
Evet, onu ben fuarda görmüştüm. Ben fuarda görmüştüm. Sesi mükemmeldi.
O cihaz.
Sesi mükemmeldi.
İşte ben de yurt dışına kadar çıktığımda her Vodafone Buy'in de denemiştim yani. Ayrı bir cihaz ya.
Belki sen önümüzdeki günlerde bir yerlerde bulursak, orada çünkü pazarlarda var o tür telefonlar, kurcalarız belki.
Evet, olabilir.
Ona zaten deneyin dersek ya, bu ekranlarda sizlerle paylaşırız yine dostlar. Son haberimiz Asus cephesinden. Şu akıllı saat olayını Apple keyifle tutturdu. Tabii ki bir iPhone kadar satamıyor ama satış rakamları şu anda en çok satan akıllı saat durumunda. Evet. Samsung tarafının kendi içerisinde ciddi yatırımları var. Tasarım olarak en güzel akıllı saatin Samsung'da olduğunu şahsen söyleyebilirim. Sen kaldaki de benden fikirdesin.
Son güncellemeyle beraber Apple Watch kadar iPhone'larda da çalışıyor.
Aynen, sonucunda her saat onu çalışıyor.
Hiçbir kusur olmadan, bağlantı kopmaları yaşamadan
aynen, kullanıyor. Kolundaki saat bir iPhone'a ihtiyaç duyuyor ama evet. Samsung'un saatini aldığınız zaman arkadaşlar
çatır çatır kullanıyorsunuz. Bir tek onun bir eksiği var iPhone'da kullanırken. İşte o da Apple'ın kısıtlamaları. Siri'de orada kullanabilsen var ya.
Belli kısıtlamalar var zaten. Ama akıllı saat yapan tek firma bunlar değil. Pek çok firma var. İşte Garmin'i var. Bir sürü firmadan bahsedebiliriz. İşte
Garmin'in saatler var. Premium gerçi de.
Ya Phoenix'ler falan çok güzel de. Onların fiyatlar da premium. Açıkçası bakıldığınızda yani. Hani iyi, o titanyum kasayı bir almak istersen 5000 lira mı? 3500 mi?
Onların premium falan da bu. İzleyicilerimizin beklediği türden premiumları yalnız. Ya aktivite, haftalar gider.
Sonuçta şimdi Garmin üzerinde kullandığı sensörler de bayağı yetenekli ve aktivite takibi konusunda, sporsal aktivite konusunda da bayağı başarılı saatler ama bir test örneği de gelmedi. Çok da merak ettiğim özellikle Phoenix modelleri. Fiyatlar da pahalı. Her baba yiğidin harcında değil. Ama bazen toplantılarda sektördeki dostların bazılarının kolunda görüyorum. İç geçirmiyor da değilim açıkçası bakıldığı zaman. Bir de Casio'nun saatleri çok iyi. Onu da fuarda görme şansımız oluyor genelde ama test etmek için bir numuneye şu an kadar erişemedik dostlar. Onu da söylemiş olalım. Akıllı saat ama ilk döneminden beri, yani son birkaç yılın sürecine yayılacak olursak eğer, yatırım yapan firmalardan birisi Asus'tu. Zenwatch markası altında. Ama görünüşe göre henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Asus Zenwatch serisini bitirebilir. Saatler aslında tip olarak kötü değildi. Özellikle ilk Zenwatch iyiydi. Ama sonrasında o istedikleri başarıyı tutturamadılar. Çok da fazla zaten üzerine yatırım da yapmadılar.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Sony tarafında da aynı oldu. LG tarafında da aynı oldu. Asus da ne yazık ki aynı şeyin kurbanı. Android Wear her ülkede çıkmadı arkadaşlar. Çok kısıtlı bir bölgede duyuruldu. Ve ondan sonra genişletilmesi çok yavaşladı. İşletim sisteminde bir sürü hata vardı, sıkıntı vardı. İşletim sistemindeki güncellemeler kullanıcıları tatmin edecek düzeyde olmadı. Bu yüzden Asus gibi firmalar aslında çok yaygın satış yapabilecekleri, çok iyi tanındıkları yerlere hemen sokamadılar bu ürünleri. Amerika pazarına falan tamam soktular ürünlerini ama Amerika pazarında da çok dişli bir pazar. Herkes var. Herkesin her şeyi seçebildiği bir pazardan bahsediyoruz. Onları sınırlayan Android Wear platformu oldu.
Aynen.
Belki başka bir platforma sahip olsalardı Türkiye'de de kullanıcı bulabilirlerdi. Çünkü saatleri kötü görünmeyen, kolunuza taktığınızda saat gibi duran ender ürünlerdendi.
Bizim ilk fuarda gördüğümüz akıllı saatler, son dönemin trendlerinden Omate miydi? Bu biliyorsunuz değil mi? O da mesela Kickstarter projesi olarak başlamışlar yanlış hatırlamıyorsam. O da mesela
değişik saatti. Evet.
Onların da devamı gelmedi sonrasında. Evet. Biz burada farklı birkaç akıllı saatle yine test ettik, videosunu çektik ama
cep telefonu özelliği olanları test ettik.
Var çoğu vardı ama akıllı saat konusu da hep şeydi işte. Adım seherde aktivite takibiyle başlayan bir süreçtir diye düşünüyoruz. 90'larda Casio'nun bir sürü saati var öyle bakıldığı
öyle
zaman.
Gerçekten
de. Böyle bir süreç de var. Evet arkadaşlar, bu haberle birlikte mobilitenin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani olmazsa yeni programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.